Sayfa 63. Çarpan kalbiyle sevinçle dışarı çıktı. Komşu kadınlar oradaydılar. Avlu kapısının yanında. Meseleyi açmamalıydı. Kocası Cemşir'e bile açmamıştı. O da saklamalıydı herkesten. Hem ne, kime söyleyecekti, şu kadınlara mı? Değer miydi? Pasaklı, geveze cenabetler. Yine de merdiveni inip yanlarına gitti. Etrafını merakla aldılar. Öyle mi kız? Reşit emmi niye gelmiş yelli yelli? Güldü. Evi değil mi? Böyle vakitsiz gelmezdi de. Bir şey olmuş. İnanmadılar. Kadının bakışı, hafifçe gülüşü bir şey olmalıydı. Kendilerinden sakladığı bir şey. Kim bilir dedi birisi. Reşit emmi bu. 40 tarakta bezi var. Alındı. Ne demek? Benim kocam madrabaz mı? Onu demek istemedim bacım. Tövbe vallahi. Reşit emmi gibi var mı? Ne huylanıyorsun kız? Becerikli adamın 40 tarakta da 80 tarakta da bezi olur. Doğru. İş bitirenin, kılıç kuşananın. Reşit efendi cerbezelidir evvelallah. Kocasına efendi denilmesi gururunu okşadı. Yumuşayıverdi. Efendiydi kocası gerçekten de. Bu işi becerebilirse bu mahalleden çıkıp çiftliğe gideceklerdi. Çiftlikte beyaz beyaz koyunlar, kuzular. Heyecanlandı. Nasıl olsa duyulmayacak mıydı? Kocam diye değil dedi. Reşit efendi gibi yok. Niye geldi biliyor musunuz? Niye geldi? Kimseye bir şey demeyin ama. Her kafadan bir ses. Abo söylenir mi? Söylenir mi hiç bacım, gizli bir laf mesela. Yanınızda adam boğazla bizi bilmen mi? Bir sır verircesine sokuldu. Kız oğlana varmıyormuş. Unutmuşlardı bile. Hangi kız? Cemşir'in kızı Güllü. Varmıyor muymuş? Niye? Atın yerine eşeği bağlamam diyormuş. Sonra uydurmaya başladı. Aslan gibi dayısı dururken soytarı yeğenine niye varayım diye ayak duruyormuş. Bizimki yarın çiftliğe gidecek, işi pekiştirecek. Çapa vakti pamuk tarlalarında çalıştıkları Muzaffer Bey'i gayet iyi bildikleri için ağızları açık kaldı. Olur mu olurdu. Adamın huyunu biliyorlardı. Geçen yaz Hayri'nin avradı kıymeti bileğinden çekip kütle ambarına götürmemiş miydi? Kocası dandun edince de belinden tabancasını çekip oğlanın ağzına dayamamış mıydı? Demek Cemşir'in kızı çiftliğe hanım olacaktı. İçlerini çektiler. İnsan da talih olmalı, talih. Talih ki talih. İş bitirenin, kılıç kuşananın aşk olsun. Tomafil'den inmez gayrı. Tomafil'in sözü mü olur? Giyim, kuşam. Yediğini yer, yemediğini. İnsanın talihi kancık olmalı. Ne yapsan boş. Dur hele kız, ne diyecektim? Unuttum işte, akıl değil ki. Reşit'in karısı ekledi. Herif bir görüşte vurulmuş. Demiş ki, Gülü demiş, tekmil malım, mülküm, her şeyim sana feda demiş. Yeğenimi alıp da ne yapacaksın, bana var demiş. Kız da Reşit emmimden, avradını da çiftliğe isterim demiş. Onlar gelmezse tövbe razı olmam demiş. Portakalcının kuru karısı söze karıştı. Anası babası dururken sizi niye istemiş? İnanmıyorsan git sor, yalan mı söylüyorum? Yalan değil, yalan değil ya. Demek yakında gideceksiniz. Kadına fena içerlemişti. Allah izin verirse dedi. Merdivenlere sinirli sinirli yürüdü. Arkasından imrenerek baktılar. Demek kız ayak diremişti. Yakında çiftliğe gidecek, rahat ekmeğe kavuşacaklardı. Kadın merdiveni çıkıp odasına girince portakalcının ki yalan dedi. Dinime imanıma yalan. Anası babası şurada dururken, sen olsan anan baban dururken 7 kat yabancıyı ister misin? Eskicinin ki istemem dedi. Ne kadar kötü olursa olsun istemem. Ana baba gibi var mı? Pis yalancı. Benim gözüm görür o Meryem'i. Soracağım. Bu karı böyle diyor, doğru mu diyeceğim. Doğruysa açsın gözünü, yazık değil mi? Kızı doğuran, bu boya getiren anası. Öyle değil mi ama? Bütün kadınlar hak verdi ama öfkesini alamamıştı. Gözleri seyirmeye başladı. Ya doğruysa? Doğru da bu kuru karı gider çiftliğe yerleşirse? Odasına hırslı hırslı gitti. 6 aylık oğlu yattığı yerde pislemişti. Pis pis kokuyordu, gözü görmedi. Burnu da koku filan almadı. O kuru karı ne diye çiftliğe gidip yerleşecekti sanki. Kerpiç duvardan aynayı aldı, yüzüne baktı. Kirli siyah saçlar, aralarında bolca ak, kırışmaya yüz tutmuş surat. Allah ne kötü kader yazmıştı, şuna bak. 7 kat yabancı, gidip çiftliğe yerleşecekti. Kendisinin niye böyle bir yakını yoktu? Niçin şimdiye kadar böyle bir kız çıkıp da ille Naime ablamı isterim, o olmazsa şuradan şuraya gitmem dememişti. Kız bu çocuğun hali ne? Döndü eskicinin karısı. Altına sıçmış tekmil, oynayıp duruyor, yazık değil mi? Ancak o zaman her şeyin farkına varan portakalcınınki elinde tuttuğu aynayı yerine astı başladı. Allah ya Rabbi, Allah sen bilirsin ya Rabbi. Her belayı bana mı verirsin? Herkesi talih, beni kör salih. Nedir bu benim çektiğim? Hadi hadi, el kadar çocukla uğraşmayı bırak da al gel. Çocuğu da batsın çömleği de. Allah tez günde, tez saatte canını alır da ben de kurtulurum o da. Sus hadi sus, deli cenabet. Eskicininki yerden çocuğu aldı, birlikte çıktılar. Avlunun bir kenarındaki paslı tulumbanın yanına geldiler. Çocuğun bokluk içini tulumbanın altına tutan eskicininki, bas dedi. Çocuğun anası basmaya başladı. Eskicininki hiç iğrenmeden yıkıyordu. Avazı çıktığı kadar bağıran çocuk, soğuk suyun altında mosmor kesilmişti. Yıkanıp temizlendikten sonra sarıp sarmalandı. İşte oldu dedi eskicininki. Allah bana vermeli ki. Versin aman versin. Ben doydum. Çocuğun olsa böyle söylemezsin. Herifleri değişek. Dert dedi portakalcınınki. Değişekmiş. Eskicininki kahkahayla güldü. Seninki çocuk deposu anam, benimkinde iş yok. Hadi hadi deli. Öyleyse sus, şikayet etme bir daha. Çocuğa temiz çamaşır giydirdiler. Temiz ama yama yama üstüneydi. Portakalcınınki, çocuğu uyutup gideceğim dedi. Nereye? Gülünün anasının yanına, açsın gözünü. Kızı doğurup bu boya getiren Reşit'in kuru avradı değil. Yazık, günah değil mi? Eskicininki başını salladı. Doğru bacım, doğru. 4. Muzaffer Bey Ankara dönüşü Zekai Bey'i kulüpte vermut içerken buldu. Yıllardır görüşmemişler gibi sarmaş dolaş oldular. Sonra masaya geçip karşılıklı oturdular. Muzaffer Bey bugün her zamandan daha şıktı. Koyu gri bir kostüm, yakasında zarif bir karanfil. Dostunu uzun uzun gözden geçiren Zekai Bey, "Yeni bir hatunla mı tanıştın?" diye sordu. Muzaffer Bey güldü. "Nereden anladın? Çok şıksın da. Her zaman öyle değil miyim? Bugün bir başkalık var." Muzaffer Bey pantolonunun arka cebinden maroken kaplı küçücük şirin bir defter çıkardı. "F tabii," diye yaprakları çevirdi. "Kleider Machen Leute." Zekai Bey anlamadı. "Ne demek o?" "İnsanı insan yapan elbisedir." "Nece?" "Almanca." "Bırak şu iflas etmiş demode dili. Bunun İngilizcesini öğrenmeliydin." Defteri tekrardan arka cebine sokan Muzaffer Bey güldü. "Doğru. Ama beni alakadar eden iflas etmiş, demode bir dil değil. Bir resim galerisinde tanıştırdıkları harikulade bir kadın." "Alman mı?" "Türk." "Türk mü?" "Türk. Fakat cidden nefis bir parça. Yıllarca Almanya'da kalmış. Türkçeyi bile Alman aksanıyla konuşuyor." "Züppe." "Tabii züppe. Ama beni dili değil, vücuda ilgilendirdi." Gözleri daldı. "Harika bir şey canım. Daha önce gelebilirdim. İsviçre'ye gitti, kocasının yanına. Gitmese sizi daha uzun zaman ihmal edebilirdim." Zekai Bey gözlüğünün üstünden baktı, ahlaksız. "Evet ama yalancıyı Allah sevmez. Anlat bakalım, Ankara'da ne var ne yok?" Muzaffer Bey daha önce bir şeyler içmek niyetindeydi. Gözlerini etrafta gezdirirken kulüp lokantasının zeki şef garsonu siyahlar içinde geldi. "Hoş geldiniz beyefendi." "Hoş bulduk ama sen beni ihmal ediyorsun bugün." Briyantinli saçlarıyla şef garson zarifçe eğilerek "Rica ederim" dedi. "Ne haddime emredin. Soğuk mezelerden neler var? Dil, tavuk söğüşü, soğuk av eti, mayonezli balık, midye dolması, mayonezli ıstakoz, hindi kızartması. Getir bir şeyler getir işte. İçki? Hastaya kar sorulur mu? Vodka getiriyorum." Çekildi. Zekai Bey yaklaşan seçimler dolayısıyla merkezi hükümette devreden söylentiler hakkında bir şeyler öğrenmek istiyor. Bilhassa Muzaffer Bey'de de yeni partiye karşı herhangi bir sempatinin belirip belirmediğini merak ediyordu. Muzaffer Bey, "Sana hak vermeye başladım" dedi. Zekai Bey bu başlangıcı hayırlı saydı. "Ne gibi?" "Tahminlerine inanılır kaynaklar, karşı partinin gittikçe artan şansından emin görünüyorlar. Daha ileri gidenler de var. Yeni partinin tüzüğü, Amerikan mantalitesine çok daha sempatik görünüyormuş." Zekai Bey heyecanlandı. "Nasıl? Dememiş miydim? Bizim partinin devletçilik kanadı antipati yaratıyormuş. Demode olmuş, faydasız bir oportunizm diyorlar. Hatta sana daha açığını söyleyeyim mi? Bizim parti iktidarda kaldıkça Amerika'nın Türkiye'ye dört elle sarılması şüpheliymiş. İmkansız diyenler de var." Zekai Bey, tilkiyi hatırlatan gülüşüyle vermutunu yudumladı. Beyin salatasına kim bilir kaçıncı sefer limon sıkıp beyaz bir parçayı çatalının ucuyla aldı, kuvvetli dişlerinin arasına attı. Sonrası sağlığın. Ziraat makinelerine dair neler öğrendin? Yine aynı Amerikan zihniyeti. Seçimlerden sonrayı bekliyorlarmış. Antiparantez söyleyeyim. Yeni tip harman makineleri hakkında kataloglar gösterdiler, izahat verdiler. Şayan-ı hayret azizim. Tamamen çelikten mamul, yalnız 3 kişiyle çalışan McCormick'lere bayıldım. Mahsulü en iktisadi ve en verimli şekilde kaldırmak mümkün olacak. Hem de bizi ırgat tahakkümünden kurtarmak şartıyla. Neydi o bizim eski tip konkasör patozların rezaleti? 45 kişilik zırıltı, hantal şeyler. Bu hem sadece 3 kişi istiyor, hem de demetli ekinleri kolaylıkla dövmesinden geçtim. Demetlenmemişleri de iş kapasitesini düşürmeden aynı kudrette harman ediyor. Daha başka marifetleri de var. Mesela bu makineler 2 boymuş. Batörleri dişli olmak üzere biri 55, öteki 70 santimlik. 55 santimlikler Avrupa yapılarının 110 santimliğine, 70 santimlikler de 130'luklara muadil. Sonra Marshall planına dahil plasmana filan da ihtiyaç yok. Diyorlar ki seçimi karşı parti kazanırsa memlekete ziraat makinelerinden başka yabancı sermaye ve şüphesiz döviz akacakmış. Zekai Bey'in içi içine sığmıyordu. Memnuniyetimi tariften acizim Muzaffer dedi. Az zamanda seni bu kadar değişmiş görmek. Şaşırdım doğrusu. Şaşıracak bir şey yok. Yeni partinin liberal politikası benim de işime gelir. Elbette, elbette. Bağ gözlüğünü düzeltti. Zafer bizimdir azizim. Haydi bros. Kadehler kalktı, içildi. Muzaffer Bey gülerek sordu. Sen ne alemdesin? Zekai Bey karşı partinin henüz doldurulmamış teklif varakasını cebinden çıkarıp gösterdi. İşte benim alemim ve terakkim. Oo maşallah. Evet, bunu sen de yapacaksın. Hele Ankara'dan bu kadar hazırlıklı döndükten sonra. Orası öyle. Çünkü azizim, et tekraruha sen, velevkane 180 derler. Ben yine de tekrarlayacağım. İnsanlar menfaatlerinin esiri, pervanesidirler. Çıkarımız neredeyse orada olmaya mecburuz. İdealist değilsek tabii. Bırak şu budalalığı. İdealistler iktidarı kopardıkları zaman başlarımızın üzerinde, koparmadıkları zaman da ayaklarımızın altında değiller mi? Ben senin kadar insafsız olamayacağım. Realite bu. Olsa bile, neyse en iyisi kapayalım bu bahsi. Ankara'dan hayli değişik dönmüştü gerçekten de. Sebebi parti genel merkezinde temas ettiği bazı aşırı tanınan particilerin de gevşemiş olduklarını görmesiydi. O aşırılar ki yıllar yılı parti adına en sert, en tehditli konuşmaları yapar, kraldan çok kral taraftarlığını kimseye vermezlerdi. Yanlarında partiyi tenkit şöyle dursun, ima bile edilemez, savurduklarına kayıtsız şartsız hu çekilmesini isterlerdi. Geçen seçimlere kadar böyleydiler. Bu sefer ya. Zekai Bey, kraldan çok kral taraftarlıklarıyla tanınmış bazı isimler hakkında bilgi istedi. Aldığı cevap tahmin ettiği gibi çıktı. Yumruğunu masaya vurarak, ''Hani?'' dedi. ''Nerede o takma aslan yeleliler?'' İnandın mı şimdi Zekai'nin tazı hassasiyetine? ''Kahinlerden hoşlanmam.'' diyordun. ''Nasılmış?'' Gözlüğünü düzeltti. ''Ben onu bunu bilmem azizim. Hadiseleri memleketin dar zaviyesinden değil, dünya çapından muhakeme edip neticeye varmak lazım. Anladığıma göre dar manadaki demode milliyetçiliğe, kuyruğunda devletçilik bulunan iktisayata paydos bundan sonra. Senin partiye bu esaslar dahilinde hizaya gelir yahut da iktidarı devrederler ha? Başka çare yok çünkü... Muzaffer Bey her zamandan daha çok rahatlıkla kadehini kaldırdı. Malum, ben de o kanaatteyim. Zekai Bey kadehini kaldırırken heyecanlandı. Aynı kanaatte miyiz? Evet. Seni bugünün istediği manada realist bir liberalist görmek şerefine. Tokuşturup içtiler. Muzaffer Bey kadehini bırakırken fakat dedi. Fakatı makatı yok. Söylemek istediğim başka. Seçimlerde karşı partiye çok daha büyük bir şans vermeme rağmen nasıl söyleyeyim? Değişen kanaatlerimiz beni utandırıyor mu? İçinde bir utanma hissi var değil mi? Evet, kalleşlik, tükürdüğünü yalama, oyun bozanlık, cılklık gibi bir şey. Sana daha açığını söyleyeyim mi? Ben asıl Mustafa Kemal'in manevi huzurundan utanıyorum. Yüzü kederli bir hal aldı. Başı bileklerine düştü. Zekai Bey hemen imdada yetişti. Ya Mustafa Kemal'in nabzı karşı partide atıyorsa? Muzaffer Bey'in başı bileklerinden kalktı. Nasıl? Serbest parti liberalizmini devrimlere aykırı diye paşa bizzat dağıtmamış mıydı? Zamanla ahkam değişir. 1930'da liberalizm devrimlere aykırı düşebilirdi. Bana öyle geliyor ki paşa sağ olsaydı karşı partiyi mi tutardı? Zamanla değişen yargılara göre duruşunu değiştirirdi. Sadece duruşunu. Belki. Evet, içelim. İçtiler. Konuşmuyorlar, lokanta radyosundaki hafif tatlı çigen müziğini dinliyorlardı. Neden sonra Zekai Bey, "Bu akşam burada mısın?" diye sordu. "Buradayım." "İyi." "Ne var?" "Elinin artığı yeni karılar gelmiş bara." "Hele biri diyorlar, hele biri. Burada niçin kalıyorsun, işin mi var?" "Evet, Cadillac acentasına uğrayacağım yarın." "Niçin?" "Benim arabanın direksiyonunda hafif bir boşluk başladı da." O gün gördüğümüz 5 Cadillac'ı alacağım. Seninki, seninki ne olacak?" "Adam sende." Geç vakit kalktılar. İkisi de çakır keyiften aşırıydı. Muzaffer Bey, Alman aksanıyla konuşan Türk kadınını unutamıyor, boyuna ondan söz açıyordu. O da pek çok evli kadınlar gibi kocasından şikayetçiydi. Muzaffer Bey gece barda İstanbul'dan yeni getirilen Nesrin'le Suzan'ın arasında kadınların verdiği içkiyi içerken bile Alman aksanıyla Türkçe konuşan kadını unutamıyordu. Ertesi gün şehrin en büyük, en lüks otelinin rahat karyolasında gözlerini açtığı zaman her şey silinmişti. Alman aksanıyla Türkçe konuşan kadın bile. Duvardaki saat ağır ağır 11'i vururken kalktı, giyindi, Zekai'yi salonda gazete okurken buldu. Sonra çıktılar. Ortalık günlük güneşlikti. Direksiyonunda hafif bir boşluk başlayan hususuyla Cadillac acentasının önünde durdular. Ankara'ya gitmeden önce gördüğü 5 Cadillac yerinde yoktu. "Eyvah!" dedi. "Ne o?" "5 Cadillac satılmış galiba." Acentadan içeri girdiler. Görünürlerde kimseler yoktu. Elleri arkasında seslendi. "Hey, acentacı!" Derinlerden bir ses cevapladı. "Hop hop, geldim." Zarif, lacivert kostümü içinde civa gibi bir genç koşarak geldi. "Vay Muzaffer Beyciğim, hoş geldiniz." "Hoş bulduk ama 5 Cadillac'ı göremiyorum." Zarif delikanlı ellerini ovalayarak, "Kabahat bende mi Muzaffer Beyciğim?" dedi. "Kaçırmayın, talibi çok dememiş miydim?" "Peki ne olacak?" "Yeni partilerimizi bekleyeceksiniz." "Bırak canım safsatayı, kime sattınız beji?" "Paşazade'ye, dün." "Paşazade'ye mi? Hayrullah'a mı?" "Evet, Hayrullah Bey'e." "Bul şunu bana." Çenesiyle telefonu işaret etti. Zarif memur koştu. Büyük pamuk tüccarı Paşazade Hayrullah Bey'in numarasını çevirdi. "Alo, Hayrullah Bey siz misiniz?" "Benim, buyurun." Memur ahizeyi Muzaffer Bey'e uzattı. Yazıhanesinde masası başındaydı. Tepe kısımları seyrekleşmiş, sarı saçlı zarif başı muntazam burnu, mavi gözleriyle yakışıklı adamdı. Türk'ten çok sarışın bir İsveçliyi hatırlatıyordu. "Ben Muzaffer." "Vay" dedi, "Muzaffer sen ha, ne zaman geldin?" Gözlerini Maroken koltuklarda oturan Amerikalı teknisyenlerle yeni pamuk çiftlikleri ve bir akşam Muzaffer Bey'in şehir kulübünde görüp çok beğendiği kuğu boyunlu, kırmızı şallı kadın üzerinde gezdirdi. Şallı kadın zarif bacaklarını birbiri üstüne atmış, Paşazade'nin telefon konuşmasını anlamadan dinliyordu. "Bizim partiye geçersen..." "Evet, şartım bu." "Bana bak, ne haber seninkilerden? Ayakları suya değmeye başlamış mı?" "Elbette. Zekai orada mı?" "Dün aldı teklif evrakını. Akıllı olandır o, elbette akıllı. Canım, bırak şu şarklılığı." "Elbette şarklılık. Menfaatlerimizin peşinde koşmak neden kalleşlik olsun?" "Değil tabii. Atatürk'ü asıl bizim partide bulacaksın." "Bizim partide elbette. Sen onların safsatasına kulak asma. Ver, ver artık kararını. Partinin direğiz gibilerden carçurt edenleri görüyorsun. Ama haklı herifler, haklı tabii. Sen gel, gel de konuşalım, bekliyorum. Sana karımı takdim edeceğim." Kırmızı şallı kadına göz kırptı. İtal malı ama ötekilerden ayrı bir seksi var. "Gel gel, hoş sana kadın takdim etmek de tehlikelidir ya." Kulaklığı kahkahalarla yerine koydu. Kuğu boyunlu, şallı kadın, kirpikleri rimelli, iri yeşil gözlerini süzerek Fransızca sordu. "Kim o?" Paşazade Fransızca cevapladı. "Muzaffer, meşhur Muzaffer. Hani o gün kulüpte..." "Ya, demek o. Kadının heyecanlanışı, yanaklarının hafifçe pembeleşişi gözünden kaçmadıysa da aldırmadı. Kadın gerçekten heyecanlanmıştı. Son günlerde adam akıllı dost olduğu yerli sosyetenin mondern hanımlarından bütün girdi çıktısı tüm macerasıyla öğrendiği Muzaffer Bey'le yatmak isterdi. Hanımlardan biri onunla yatmanın harikuladeliğinden bahsetmişti. Kadın ondaki zevkin başka erkeklerde olamayacağını iddiaya kadar vardırmıştı işi. Oysa İsviçreli bayan ne erkekler tanımıştı ne erkekler. Bununla beraber aşk oyunlarından fazlaca egoist olan şarklı bir erkek güzeliyle yatmak da elbette hoş kaçardı. Konuşmalarına kulak verdi. Paşazade iri kulaklı kocaman başını sallayarak Türkçenin belki de en berbatı, en zevksizi ille bir şeyler anlatmaya çalışan büyük çiftçi Kuddusi Ağa'nın sözlerini Amerikalı teknisyenlere tercüme ediyordu. Ağa demek istiyor ki aynı arz daireleri üzerinde bulunan memleketimizin yakın bir gelecekte küçük çaplı bir Amerika olacağına şüphemiz yok diyor. Kuddusi Ağa değil bunları söylemek, aklından bile geçirmiş değildi. Kuddusi Ağa için ister Alman, ister Fransız, İngiliz, İtalyan, isterse Amerikalı olsun. Hepsi eşitti. Gavurdu hepsi. Eğri dinli, kurnaz Kuddusi. Ağa gavurları kafese sokmaktan başka bir şey düşünmezdi. Yeni yeni ziraat makineleri vereceklerdi. Beleşe yakın ücretle uzun vadeli. Bu sayede ırgat tahakkümünden kurtulacaktı. Ona bakardı. Nesine gerekti arz daireleri? Küçük çapta Amerika filan. Paşazade devam etti. Tabii büyük müttefikimiz Amerika'nın himmetiyle. Uzun boylu çilli Amerikalı. Siz buna layıksınız dedi. Çok daha layık olmaya çalışacağız. Bundan eminiz. Sizin nasıl büyük bir cesaretle dünyanın bu kısmında hayır dediğinizi ve yine nasıl büyük bir cesaretle barajlık yaptığınızı görüyoruz. Bize istikbal hakkında ümit, hatta cesaret veriyorsunuz. Duru mavi gözleri kurnazca parlıyordu. Paşazade'nin ağzı kulaklarında, ümit ve cesaretinizi kuvvetlendireceğiz dedi. Buna şüphemiz yok. İster misiniz birer kadeh bir şeyler içelim? Hay hay. Kalktı, buzdolabından likör şişesiyle billur kadehleri çıkardı. Masanın kristaline dizdi, doldurdu. Türk-Amerikan işbirliği ve dostluğunun parlak geleceği şerefine kadeh kaldırılıp içildi. Az sonra Muzaffer Bey'in Paşazade'den devraldığı pırıl pırıl beş kadillak yazıhanenin önünde durdu. Muzaffer Bey yazıhaneyi ağız ağza dolu görünce hiç de memnun olmadı. Zekai Bey'e döndü. İnmeyelim. Niçin? Çok kalabalık. Zekai Bey iri burnuyla güldü. Mesele kalabalıkta değil. Hala eski partine olan bağlılığının verdiği bağnazlıkta. Seni gidi şarkla seni. Belki. Belki değil muhakkak. Karşı parti müritlerinden birinin yazıhanesine girerken görülmekten korkuyorsun. Bak, kuğu boyunlu hanım da burada, inelim. Paşazade de kapıya çıkmıştı zaten, indiler. Muzaffer Bey adeta nümayişle karşılandı. Her zamandan çok daha coşkun bir izzet, ikram. Paşazade önce metresini tanıttı. Karım. Kadının kıpkırmızı tırnaklı ufacık eli, Muzaffer Bey'in kocaman avucu içinde kayboldu. Jümelli uzun kirpikler bir an hazla yumuldu, zarif kadın belli belirsiz bir titreme geçirdi. Gerçekten de Muzaffer Bey tam manasıyla erkekti, yatılmaya değer. Sonra Muzaffer Bey oradakilerle tanışıp el sıkıştı. Yerli tüccar ve çiftçileri tanıdığı için sadece el sıkıştı veya başıyla selamladı. Zekai Bey de aynı şeyleri yaptığı halde pek sönük kalmıştı. Oturdular. Paşazade önlerine kadeh koyup doldurdu. Hadi bakalım. Kadehler kalktı, billur sesler çıkarak tokuşulup içildi. Sonra herkesi ihmal eden Paşazade, Muzaffer Bey'den Ankara intibalarını sordu. Zekai Bey de gölgeleri gibi yanlarında Paşazade'yi yerli yersiz tasdik ederek Muzaffer'in yumuşamasına yardım ediyordu. Muzaffer Bey tereddütlerden kurtulamıyordu. Çıkarı peşinde koşmak kalleşlik sayılmazdı ama partinin en ateşli üyelerinden ilk akla gelen oydu. Gözlerini yerdeki bir noktaya dikmiş, Paşazade ile Zekai'nin Bindere'den bir su getirişlerini duymuyor, genel başkanın yüzünü hayalliyordu. Bu yüz, 946'daki sert yüz değildi. Yumuşamamıştı. Daha çok dost gözlerle bakıyor, dostluk arıyordu. Utandı. En güvendiklerim beni bıraktılar, ne olur siz beni bırakmayın demek istiyor gibi geliyordu. Öğleye doğru Paşazade'nin yazıhanesinden ayrılırken hep aynı hisler içindeydi. Paşazade birlikte arabaya kadar geldi. Yemeği beraber yerdik. Mersi. Niçin? Çok yorgunum da. Kulağına eğildi. Yalancı aklımdaki gibi olsun mu? Nasıl? Bizimle görülmekten korkuyorsun. Güldü. Hastir, gebeş, korku değil. Hiç kimseden korkmam ben. Tuhaf biriz. Nasıl tarif edeyim? Zekai Bey yanlarına yaklaştı. Aman söyle dedi. Aman söyle Hayrullah Bey. Korkuyorsun ulan hırbo. Kimseden korkmanmış. Ödün kopuyor. Rahat ve besili kahkahalardan sonra çıktılar. Zekai Bey'i çiftçi birliğine bırakan Muzaffer Bey arabayı çiftliğe doğrulttu. Beş Cadillac yer yer çamur, hafifçe ıslak yolda keyifli bir vınıltıyla kayıyordu. Her taraf yıkanmış gibi pırıl pırıldı. Kırmızı topraklarda renk renk traktörler arı gibi dolaşıyor, yol boyunca uzanan meşelerin yıkanmış yeşili ferahlık veriyordu. Her şey zamanın karşı partiden yana çalıştığını belli eden tarzda ağır basmaktaydı. Bunu seziyordu. Sezgi de değil, görüyordu. Elle tutulur gibi besbelliydi bu. Ama 930'u bilenler için temkin esastı. O zaman da böyle, her şey serbest fırka lehine dönmüşken, tepeden inme bir emir ortalığı tuzla buz edivermişti. Zekai, şartlar aynı değil diyordu ama şartı şurtu neydi? Amerika'nın istediğini bunlar yerine getiremezler miydi? Son dakikada bir karar, bir toplantı, bir kurultay bitti. Düşüncelerin zamanla değişeceği gerçeğini ötekiler kadar birikilerin de bildiğine şüphe var mıydı? Gerekirse parti tüzüğünün kuyruğundaki devletçilik maddesini de atıverirler. O zaman, ne olur o zaman? Hele partiden istifa etmişse. Arabayı yavaşlattı, bir sigara yaktı, sonra tekrar hızlandırdı. O zaman yanardı şap gibi. Gerçi malını mülkünü parti nüfuzuyla yapmamış, babasından dedesinden kalmıştı ama olsun. Mesele maldan mülkten çok tükürdüğü tükrüğü yalayıp yalamamaktı. Köye girinceye kadar bu türlü düşüncelerle bocaladı. Kahvenin önünde durdu. Partileri hemen etrafına aldılar. Karşı partililerse kahvenin alacakaranlığında toplanmış usul usul konuşuyorlardı. Esmer, sırım gibi bir delikanlı olan Hıdıroğullarının Habib. Arabayı yenilemiş yine dedi. Yüz adeleleri gerilemişti. Gözleri nefretle parlıyordu. Yenilemiş dediler, haksız vacibi. Hakkımızı yerse tabii yeniler. Yakın yakın, şurada ne kaldı seçimlere? Habib içini çekti. Ensesinden keseceğim anamı avradım olsun. Keçi sakallı biri. Kestik keseceğiz derken ister misiniz o da bizim partiye giriversin? Habib hınçla döndü. Ne, bizim partiye mi? Biz tekmil onun şerrinden kaçtık be. Hesap vermeden deli misin? Heye amma, söz temsili. Girdi belli, ne yaparsın? Ne mi yaparım? Şaşaladı. Ne yapardı? Ne yapabilirdi sahiden de? Hiç, çok çok partiden istifa ederdi. Etti. Kimin kulağı duyardı? Herifi belki de baş köşeye geçirip oturttular, toz kondurmazlardı. İçini çekti. Ama hayır, öyle haksız, zorba, kanun nizam tanımaz, baş belalarını partiye alamazlardı herhalde. Bu parti hakkın, kanunun partisiydi. Bu parti iş başına geçince her şey düzelecek, kimse kanun dışı davranamayacaktı. Mitingde ne demişti genel başkan? Beş Cadillac çiftliğe doğru direksiyon kırmıştı bile. Kapıda durdu. Kanatlardan birisi kapalıydı, korna çalmaya başladı. Kornanın yeni sesine alışkın olmayan köpekler gök gürültüsüne andırırcasına havlayarak geldiler. Sonra Yasin Ağa, kadınla erkekli tutmalar, çocukları, kapı açıldı, araba girdi, beton evin önünde durdu. Gülizar kısacık, dar entarisi içinde her zamandan çok daha hamarat, koştu beyin çantasıyla termosunu aldı. Banyo yapacak mısınız? Yapacağım. Elinde çantasıyla termos, merdiveni hızla çıktı, banyoyu yakacaktı. Muzaffer Bey arabadan indi, kapıyı çarparak kapadı. Etrafa şöyle bir göz attı. O pullukları oradan kaldırın demiştim. Hangi pullukları bey? Ta orada bak, yağmurun altında paslanmış. Kamyon fabrikadan çiğit çekiyor mu? Yasin Ağa, çekiyor dedi. Hiç durduğu yok. Çatık kaşlarıyla merdivene yürüdü. Merdivenin yanında dikilmekte olan Zaloğlu'na gözü ilişti. Oğlan yine mi bıyık bırakıyordu? Ne o, yine mi bıyık bırakıyorsun? Zaloğlu sarardı. Derhal kesilecek, anladın mı? Anladım dayı. Bir daha da katiyen, sen kim, bıyık kim? Önde bey, arkasında Yasin Ağa, daha arkada da Zaloğlu. Merdiveni çıktılar, sofayı geçtiler, odasına geldiler beyin. Zaloğlu kapı önünde tereddütle dikiliyor, azar işitmekten korkuyordu. Yasin Ağa'nınsa aklında fikrinde kız. Beyi dellendirmek için söze neresinden başlamanın uygun düşeceğini tasarlamaya çalışıyor, Sövgüz'ü seyiriyordu. Bey sırtındaki elbiseyi çabucak soyunmuş, çoraplarını çıkarıyordu, çıkardı, uzun paçalı fanilla donuyla yorgun sedirin kenarına oturdu. Gözleri Yasin Ağa'ya ilişince ihtiyarın bir şey söylemek istediğini, tereddüt ettiğini anlayarak ''Ne o?'' diye göz kırptı. Yasin Ağa boyun büktü. ''Hiç, sağlığın.'' Gülüverdi. ''Dilinin altında bir şey var senin.'' ''Hiç canım, ne olacak? Kızı getirdik de.'' Gülizar banyoyu yakıp gelmiş, konuşulanları dinliyor, asi kıza beyin ne diyeceğini merak ediyordu. ''Ah bir kızsa, kızsa da çağırın onu bana dese.'' ''Hangi kızı?'' ''Cemşir'in kızı.'' Birden her şeyi hatırlayarak, ''Ha şu mesele, ne oldu o iş sahi?'' Yasin Ağa Gülizar'a baktı, bakıştılar. ''Askıya verdiniz mi?'' Yasin Ağa cevap vermedi. İlkin Yasin Ağa'ya, sonra Gülizar'a, daha sonra da kapıda görüp kaybolan Zaloğlu'na göz ilişen Muzaffer Bey bir şeyler sezerek, ''Ne var?'' dedi, ''Ne oluyorsunuz?'' Yasin Ağa boşandı. ''Vallahi bey, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Öyle bir bela satın aldık ki başımıza, deme gitsin.'' ''Ne gibi? Ne gibi olacak? Anlatsana kız.'' Gülizar sinirli sinirli güldü. ''Anlatıyorsun ya işte.'' ''Evet evet, bir şeyler vardı. Vardı ama ne diye anlatmıyorlar da o ona, o ona atıyordu. Ne varsa söylesenize be.'' diye bağırdı. Yasin Ağa her şeyi anlattıktan sonra ''Baktım olacak gibi değil.'' diye devam etti. ''Gittim babasına. Herif hasta yatıyor. Yanında berber Reşit. Anlattım vaziyeti. Ya kızınızı yola getirin ya da verin 1000 liramızı dedim.'' Bütün bunlar beyin çok tuhafına gitmişti. Böyle zengin bir çiftliğe gelin gelmek için her kızın can atacağını sanırdı. Yeğeni çirkin de olsa kulak asmazlar, çiftlikte sürecekleri rahata bedel, oğlanın çirkinliğini hoş görürlerdi. Yahut da görmeleri gerekirdi. Sonra dedi, ''Sonrası sağlığın. Berber Reşit'i alıp geldim çiftliğe. Adamcağızı geldiğine pişman etti. Ne yaptı? Ne yapacak? Vurup bir yerini kırmadığı kaldı.'' Muzaffer Bey yazı masasına ağır ağır gitti, durdu. Ne demek oluyordu bütün bunlar? Döndü, yanlarına yine ağır ağır geldi. Demek vurup bir yerini kırmadığı kaldı. Dinin Rabbena hakkı için böyle. İyi ama bir sebebi olmalı. Yasin Ağa Gülizar'a baktı, sözü Gülizar aldı. Ne sebebi olacak, arsız, edepsiz. Senin odana bile girdi. Şu sedirin üstüne oturdu, yaylandı, durdu. Aman bacım yapma dedim. Beyin huyunu bilmezsin. Odasına girdiğini istemez dedim, dinlemedi. Ne dedi? Sana ne? Sen beyin nesisin? Sen ne karışıyorsun? Kızarsa bana kızsın. Sonra resmine de baktı senin. Kız kısmına yakışır mı? El haya minel miyan. Bizim bildiğimiz kız kısmına mahreme bakmaz. Bunun yüzü cam kırığıyla sıyrılmış. Bey güzel adammış, niye evlenmemiş? Dedi. Muzaffer Bey koku sezmiş gibi dikkatle dinliyordu. Beyin niye evlenmediği senin üstüne vazife değil dedim. Bey hala öfkelenmemişti, gülümsüyordu. Ben de tuttum senin odanı, banyoyu, mutfağı tekmil kilitledim. Bir kızdı, bir kızdı, eh demediğini komadı bana. Araya ben girdim. Kızım dedim, yavrum dedim, evladım, ne dedimse boş. Kapıyı suratıma bir çarpış çarptı ki. Muzaffer Bey elleri arkasında odanın içinde karşıdan karşıya gidip gelmeye başladı. Kız güzel adam demiş, niye evlenmediğini sormuş. İçi gıcıklandı. Yüzünü bir sefer bile görmediği halde kız kafasında canlandı. Enine, boyuna, bıngıl bıngıl. Gerçekten öyle miydi acaba? Gülizar ise diken üstünde gibiydi. Nihayet en kuvvetli silahını kullandı. Söylemesi ayıp, atın yerine eşeği bağlamayacağım diyor. Bey hep o dalgın haliyle, ne diyor ne diyor? Atın yerine eşeği bağlamayacağım diyor. Gülerek kapıya baktı, ötekiler de baktılar. Zaloğlu oradaydı, kendisine bakıldığını görünce çekildi. Demek atın yerine eşeği bağlamayacakmış. Niye gelmiş öyleyse? Şaşaladılar, ne Gülizar ne de Yasin Ağa cevaplayamadı. Bağlayacağının at değil eşek olduğunu evvelce bilmiyor muydu? Buraya geldikten sonra mı öğrenmişti? Daha önce söylenmemiş miydi? Söylenmemişse niçin? Ha dedi bey, niye gelmiş öyleyse? Gülizar lafı karıştırmak istedi. Bir gecede Ramazan Efendi'yi dövdü. Muzaffer Bey şaştı. Ne? Ramazan dayak mı yedin kızdan? Ulan Ramazan. Kapıya yürüdü. Ramazan oracıkta kapının hemen yanında süklüm püklüm duruyordu. Yılgın bir köpek gibi çekinerek baktı dayısına. Buyur, gel buraya. Ramazan içeri girdi. Kızdan dayak mı yedin ulan? Gülizar'a ters ters bakarak. Yok yahu dayı dedi, ne dayak yemesi? Gülizar sinirlendi. Ne dayak yemesi mi? Yemedin mi? Yerden yere çarpmıyor muydu seni? Ne çarpması yahu? Araya girip elinden almayaydım da göreydin. Ne çarpması yahuymuş. Karışmayaydınız da bak ne oluyordu. Ne olurdu? Ne olurmuş. Habibini şaşırırdım onun be. Yavaş gel. Muzaffer Bey, tuğ sana dedi. Şu çizmelerinden, külot pantolonundan da mı utanmadın? Eşek gibi dayak yedin değil mi? Aferin kıza. Böyle soytarıya varıp da ne yapsın?